Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, değerli Erkam TV izleyicileri, bir Kültürden İrfana programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyoruz. Allah'ın rahmeti, bereketi, ikramı, izzeti, inamı hepinizin üzerine olsun. Kıymetli dostlar, her programda olduğu gibi kültür gözüyle, irfan gözüyle geçmişimizde bize yön veren, geleceğimizde yön verecek olan kavramlara gözle bakmaya çalışıyoruz. Kültür gözüyle, irfan gözüyle bakmaya çalışıyoruz. Her zaman olduğu gibi kıymetli Abdurrahman Topbaş Bey huzurlarımızda. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk, sefa bulduk.
Nasılsınız, iyi misiniz?
İyiyiz, Allah'a şükür sizler iyisiniz inşallah.
Hamdolsun bizler deyiz. Artık ehli sefer oldunuz galiba çünkü her hafta bir yerlere gidiyorsunuz. Kudüs, ondan sonra Balkanlar. Geçen hafta da kutsal bir yolculuğumuz oldu. Onu ileriki programlarımızda konuşmayı düşünüyoruz.
Eyvallah.
İnşallah. Bir Balkanlar seyahatiniz oldu. Çok sık gidiyorsunuz zaten Balkanlara. Göreviniz icabı da aslında bütün bir İslam coğrafyasına gidip geliyorsunuz. Afrika dahil olmak üzere.
Ticari hayat da ona artı,
evet.
O seyahatler de oldu.
O zaman 2'ye 3'e katlamış oluyor, evet. Gidiş gelişler. Ama Balkanların sizin gözünüzde çok ayrı bir önemi var. Henüz daha küçük yaşlarda aslında.
Doğru.
Oradaki iç karışıklıklarda oraya gittiniz. Ondan sonra oradaki belki bir atmosferi koklamış oldunuz. Dolayısıyla oranın ayrı bir ehemmiyeti var. Bu bakımdan ben Balkanlar için özel olarak size ne anlam ifade ediyor diye sormuş olacağım. Ama ondan önce ufak bir bence giriş babından Balkanlara şöyle değinmek gerekiyor.
Buyursunlar.
Bizim atalarımız bugün bizlerin uçakla gitmeye erindiğimiz, işte bir saat, bir buçuk saat yolculuk çekilir mi dediğimiz yerlere at sırtında gitmişler. Bir hedef, bir gaye uğruna gitmişler, evet. Ve orada aslında bir padişah bırakmışız. Biz ilk sultanı bırakmışız. Osmanlı Devleti'nde ilk sultan, Sultan 1. Murat'tır ve o sultanı biz, doğru, Balkanlar'da bırakmışız. Sizler de gittiniz, türbesini ziyaret ettiniz. Yani orada bir parçamız var aslında. Şehit olan padişahın işte bir parçası oraya naklediliyor. Diğer parçaları da bu ceset getirme sanatından dolayı tahnik deniyor ona. İstanbul'a getiriliyor ama bir parçası da Balkanlar'da şu anda,
doğru,
bizi bekliyor aslında. Gittiğimizde fatihalarımızı okuyoruz. Siz de gittiniz. Orada bir parçamız var. Kültür olarak da parçamız var. İrfan olarak da parçamız var. Bugün sadece Balkanlardan gelen soğuk hava kütlesi diye bir kalıplaşmış ifadede mahkum bıraktığımız Balkanları nasıl değerlendirirsiniz?
Evet, çok teşekkür ederim.
Yine çok muğlak bir soru sormayacağım size.
Şöyle efendim, şimdi Balkanlar veya daha özel tabirle Rumeli. Rumeli tabiri esasında iki coğrafya için söylenmiştir.
Tabii.
Önce Anadolu toprakları için.
Hı hı.
Sonraki yüzyıllarda da, yani 1200, 1300, 1500, hatta çok uzun döneme kadar Rumeli denmiştir.
Evet.
Doğudaki Türkler, İranlılar için, Orta Asyalılar için. Sonra Anadolu'ya gelen Müslümanlar da Balkanlar için Rumeli demiştir. Esasında tabii Doğu Roma'dan aldığımız için.
Hı hı.
Ve Fatih Sultan Mehmet'le birlikte de Doğu Roma'nın mirasını da,
hı hı,
kendisi üstlendiği için,
evet,
böyle bir kısa bir geçmişi var buraların. Rumeliler hey söyleyemezler.
Hey'i söyleyemezler.
Evet, mesela, hı, Salih diyemezler. Salih derler. Muacir de diyemezler. Macir derler.
Macir.
Evet. Evet. Dilde öyle bir özellik vardır Balkan Türkçesinde. Efendim tabii şimdi esasında Güneydoğu Avrupa ve Doğu Avrupa,
hı hı,
Osmanlı'nın kuruluşundan itibaren, 2. Bey'den itibaren işte, hı hı, Orhan Bey, şeye gelince onun oğlu sultan olmuştur.
Hı hı.
Orhan Bey ile birlikte işte Süleyman Paşa meşhur,
hı hı,
Sallarla diye,
evet,
bize anlatılan,
hı hı,
ki hani, muhtemelen Çanakkale Boğazı'nı Sallı geçirmemiştir de,
hı hı,
muhtemelen
iptidai
basit kayıklarla geçildiği için, hı hı, muhtemelen ona Sal demişlerdir. Hani Çanakkale'yi bilen birisi, ya bu Boğaz'ın akıntısında Sallı nasıl geçilir? Dalgası da çoktur o denizine. Ama bir Akıncı birliklerinin,
hı hı,
karşı topraklara Eceabat'ın olduğu ve o Gelibolu Yarımadası'nın olduğu bölgeye çıkmış. Oradan Edirne hedeflenmiştir. Hı hı. Sonraki padişahlar hızla ilerlemiş. Hı hı. Zaten yanlış hatırlamıyorsam Beyazıt'tan sonra da Edirne'ye zaten başkent, payitaht Edirne'ye taşınıyor. Hı hı. Osmanlı'nın devlet yapısının oluşmasında da Rumeliler, Rumeli kültürü,
hı hı,
etkili olmuştur. Hatta Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Mesela Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kuran kadrolara bakın.
Hı hı.
Köken olarak Balkanlardır.
Evet.
Bazı teorik kurgular da öyledir. Mesela Türk milliyetçinin altına Müslüman tarifi ve tabirinin konulması da yine bir Balkan geleneğidir. Bunu çok az kimse bilir. Çünkü ben bunu yaşadım bizzat. Arnavut veya Boşnak Türk diye tabir ediyor. Müslümanı kendi
işlerindeki
Müslümanı Türk diye tarif, hmm, ediyor. Sırplar, yani gayrimüslim Balkan toplulukları zaten kesinlikle Türk diye tabir ediyorlar.
Hmm.
Türk oldu diyorlar. Veya ne zaman Türk oldun diyorlar.
Müslüman oldu demiyorlar.
Tabii Türk Müslüman. Yani tabii Müslüman oldun da şu an kullanılıyor ama tarihi süreçte Türk olmak var. Çünkü İslam'ın Balkanlara gelişi tamamen Anadolu Türkleriyle birlikte olmuştur. Kuzey Balkanlara Tatarlar da gelmiştir. Ayrıca Kazan Tatarları, Kırım Hanlı, ki Kırım Hanlı'nın bir kısmı zaten daha öncesinde var. Ama kalıcı olan şey Avrupa'daki kalıcı Türk alan hakimiyetini Osmanlı kurmuştur. Ama Avrupa'daki kalıcı Türk hakimiyetini Osmanlı kurmuştur. Ama daha öncesinde Tatarlar pek çok defa, milattan öncekileri saymıyorum ama Tatarlar çok defa Polonya başta olmak üzere Ukrayna, Polonya, Almanya ya kadar o coğrafyaya gitmişlerdir ama onlarla alan hakimiyeti yoktur. Şu hep karıştırılıyor tarih
coğrafya
ilminde.
Coğrafya geniş, o yüzden belki de.
Varlıklı hakimiyet farklı bir şey.
Tabii.
Mesela Anadolu'da falanca toplum varlığı dersin. Var olmak ayrı bir şey, hakim olmak ayrı bir şey.
Evet.
Onun için biz 1071'i milat kabul ediyoruz.
Biz 1071'de hakim olmuşuz.
Anadolu'da Müslüman Türklerin hakimiyeti 1071 sonrası.
Evet.
1071 öncesi Müslümanlar, Türkler var mı? Var. Parça parça aşağı, özellikle Irak, Suriye, yani Orta Doğu hattında, Diyarbakır, Urfa hattında Müslümanlar olmuş. Ancak ondan sonrası Anadolu'nun içeriye, Batı Anadolu'ya kadar olan bölgenin gerçekten alan hakimiyeti Elaziz'den sonraki hakimiyet 1071'den sonra. Bizim için milat. Balkanlardaki alan hakimiyeti de Edirne ve Birinci Kosova.
Evet.
Bunlar da iki dönüm noktasıdır. Osmanlı hep şöyle bir şey uygulamış. Daha doğrusu Türkler bunu yapmış.
Türkler de var.
Selçuklularda da var. Başkenti düşmana yakın yere koyuyorlar.
Evet.
Niye sence? Şimdi ben hep sen soruyorsun, ben de sana soru sorayım.
Niye? Çünkü düşmana korku salmak için hamasla bir cevap vereyim yani artık. Bunlar geldiler, bir daha gitmeyecekler. Belki algısını oluşturmak için.
Şöyle efendim. Başkenti en uç ve medeni bir yere taşırlar ki kendisinden sonraki nesiller
bir sonraki yere doğru
gitsin. Diğer toprakları da alsın ve başkenti, payitahtı koruma altına alsın.
Evet. Çok güzel bir mantık.
Evet. Yani evet. Onun için mesela Anadolu Selçuklularında bir dönem İznik var.
Evet.
Edirne onun için var. Edirne bir risktir.
Evet.
Yani Bulgarlar, Romenler, Yunanlara yakın bir noktaya başkentini hop götürüp taşıyorsun.
Ama ondan sonra zaten Avrupa'da yayılma meydana geliyor.
Tabii işte o şeyi gördün de çünkü göçebeliği doğru okumuş bir topluluk.
Evet.
Göçebelikten medeniyete taşımayı da doğru okumuş bir topluluktur Osmanlı. 13-600 yaşamıştır. Osmanlı hanedanından önceki Türk hanedanları maksimum 250 yıl. 150, 180, 140, 200, 190 çok var. Ama 200'ü geçen bir Selçuklu diye hatırlıyorum. Onun dışında kiler hep şeyde bile İran'daki Türk hanedanlarına bakın. Onlar da bile Safeviler birkaç yüz yıl gitmiş. Hemen değişmiş. Ya Afşar'a gelmiş ya Kaçar'a gelmiş. Evet. Tam sıralamayı hatırlamıyorum ama yine Türk hanedanları gelmiş. Tek başına hanedanlık olarak.
Tabii. Osmanlı hanedanı.
Osmanlı. 600 küsur.
Balkanların Osmanlı hanedanında da şöyle bir önemi daha var galiba. Şimdi hani devşirme sistemi Osmanlı'da çok hakim ya.
Yalnız Balkan Hristiyan devşirmesi ilk baştan itibaren yok. Sonrasında başlıyorlar böyle bir şeye.
Bir olumsuzluk gibi aslında söyleniyor. Ama baktığınızda aslında o sarayın neredeyse bütün yüksek kademelerin hepsinde Balkanlardan gelen paşalar var. Yani Balkanlardan geliyor ama devşiriliyor fakat sarayın en zirvesine çıkmış oluyor.
Doğu Avrupalı diyelim ona.
Evet.
Çünkü Balkanlar da içinde. Rum var, İtalyan var. Özellikle şeylerde, haremde Ukraynalı, Balkanlı ve Doğu Avrupalı çok var.
Mesela Sokulu Mehmet Paşa, Bosna Sokolovic mesela. Çok Balkanlardan işte gibi bir devre hakimiyeti.
Meşhur filme konu olan Pargalı İbrahim Paşa falan. Evet. Ve bunlar gerçekten, tabii bugün şöyle bir mantık da var. İşte bunlar esasında gizli Hristiyan'dı da saklıyordu da devleti şöyle yaptı da böyle yaptı falan gibi. Ya bunlar tamamen bir mitolojiden ibarettir.
Yani gelip ciddi ciddi devlet için çalışan insanlar.
O günü bilmeyen insanlar. Bugünün şartlarıyla o günü şey yapıyorlar.
Değerlendiriyorlar.
Hiçbir şey yok. Çünkü niye? Tarih Türkiye'de popüler oldu. Filmler, kitaplar filan sattığı için de. Bir de gerçekten biz iftihar edilecek bir tarihlerimiz var.
Evet.
Pek çok olaylar var. Sadece Osmanlı değil yani. Pek çok şey var, hadise var. Öyle olunca da buradan bir çok güzel hikaye yazıyorlar. Ben Osmanlı'nın bu arada uzun süre muktedir olmasında da yine Doğu Avrupa ilişkisini yani kurumsallaşma açısından önemli görüyorum. Köleliğe de buradan bir giriş yapalım. Kölelik meselesi kafanın çok karıştığı bir mesele. Özellikle Kur'an, İslam ve kölelik böyle üçünü bir arada baktığınızda yani Kur'an-ı Kerim'deki kölelik tanımları, oradaki ifadeler, ilişkileri anlatıyor. Tabii kutsal kitabının gereği olarak da din de buna bir form getiriyor. Çok insan şunu diyor ya işte İslam niye köleliği kaldırmadı? Çünkü köle deyince hep kafada şu var. Kırbaç yiyen, peştemal gibi bir şeyle gezen tipler var.
O algıyı bize oluşturmuşlar galiba bilinçli olarak.
Dünyada da şimdi kölelik kalkınca tabii kölelik kötü gösterilmiş. Ha, köle iyi bir şey mi? Değil tabii ki. Ama tarihteki kölelikle bugünkü bizim anladığımız, algıladığımız kölelik başka şeyler. İkincisi yine harem aynı bir şey.
Tabii.
Harem esasında çoğunluğu köle yani satın alınan veya esir edilerek elde edilmiş kadınların bir yere getirildiği bir okul.
Devrin en modern eğitimlerini aldıkları tabii, bir okul aslında.
Tabii ki. Evet. Onun için padişahlar da genellikle bizim Türk sultanları da hepsinin esasında bir Balkan kanı vardır.
Tabii. Anneleri genelde.
Evet. Farklı milletlerden gelmiş. Tabii biz mesela bahsedeceğimiz belki bu kadar tarih malumattan sonra o kültür ve irfan tohumlarını nasıl atılma meselesi.
Evet.
İşte burada tasavvuf, tekke geleneği, dervişler bu Doğu Avrupa fütühatındaki en önemli aygıt.
Biz şey yapmamış mıyız? Kılıçla gidip de hadi bakalım kardeşim Müslüman ol ondan sonra artık bundan sonra benim kültürümü benim
seveceksin. Müslümanlık geleneğinde zaten böyle bir şey yok.
Yok.
Bireysel uygulamalar var. Reddedemeyiz. Ancak Müslüman.
Ama önce kalbini kazanıyoruz galiba.
Geleneğin, böyle bir şey olsaydı Lübnan'da 1.000.000 Hristiyan Arap yaşamazdı.
Doğru. Çok doğru. Demek ki bir efsaneden veya söylentiden ibaret böyle şeyler.
Filistin'de %5 Hristiyan Arap var. Evet. Suriye, hakeza. Mısır %10'dan fazla, 15 civarı Hristiyan var.
Evet.
Ve yani Mısır'ın fethi sahabe dönemi. Çok erken dönem fethiydi. Hı hı. Yani kafasına kılıç dayayacak olsan onların da yersin.
Tabii. Ve uzun sürmez aslında. Kılıç dağıdığınız yeri çok kısa bir sürede kaybediyorsunuz. Hı. Balkanları biz kılıç almadan önce galiba oraya biz...
Balkanlarda alan hakimiyeti sağlanmış.
Tamam.
Sonra da bir gönül hakimiyeti sağlanmış.
Evet.
İşte bizi ilgilenen taraf gönül hakimiyeti.
Evet. Kültürümüzü ve irfanımızı yani biz oraya taşımışız.
Oradaki kılıç vesaire bir takım şeyleri, devlete ait tarafları biz tarihi malumat olarak alırız. Ama asıl olan oradaki gönül kazanma, gönüllere girme geleneğidir. Bugün... Balkanlarda bir dağ tepesinde bir Bektaş tekkesine girdiğinde bir kelime Türkçe bilmeyen adamlar yani bir kelime Türkçe bilmeyerken o değil Balkan illerinde çok fazla Türkçe kelime var. Ama Türkçe konuşamayacak olan pek çok insan kapısına Horasan erenlerinden derviş bilmem ne diye yazar veya falanca baba tekkesi diye yazar. Şimdi evet belki o günkü Bektaşi ile bugünkü Bektaşi arasında çok ciddi fark var ama sonuçta kültür oraya yerleşmesi, hayatın dönüşümü toplumların dönüşümünde bu akış çok ciddi etki sağlamış. Orta Avrupa'ya kadar bu iş çıkmıştır. Macaristan'daki Gülbaba, hakeza böyle bir derviş diyenler de var, şeyhefendi diyenler de var. Böyle bir genellikle tabii Bektaşi, Halveti, Melami gelenek hakim olmuş. Sonralarında Nakşili'nin çeşitli kolları da girmiş. Nakşi ve Kadri kolları da girmiş. Ama ilk oradaki sefer hatta mesela bir Sarı Saltuk meselesi vardır. Mesela Sarı Saltuk tek türbe. Artık ben onlara makam diyorum çünkü yaklaşık 10'a yakın Sarı Saltuk Türbesi var Balkanlarda.
Var 10 yerde neredeyse Sarı Saltuk Türbesi var.
Onlar artık makam diyelim ama mesela kayıtlara bak 1300 falan, 1200 falan. Yani 1200'lerin sonu, yani 1300'lerin başı.
İlk seferlerde neredeyse.
Hayır.
O kadar.
Ordunun seferinden önce gidiyor dermiş babalar.
Yani kılıç almadan önce gitmişler oraya.
Tabii ki kesinlikle yani.
Bugün Edirne ile aslında bir Bulgaristan'ın, bir Sofya'nın çok fazla farkı yok. Coğrafi olarak da öyle aslında. Kültürel olarak belki Osmanlı'nın son zamanlarında ve Cumhuriyet'in ilk yıllarında çok rigid ayrımlar olduğu için belki kültürel anlamda, dini anlamda da bir kesintiye uğramış olabilir. Bugün Edirne'deki kültürle aslında Sofya'daki kültür birbirine benzer olacaktı. Bu rigid ayrım olmasaydı. Siz gittiğinizde mesela Üsküp'e gittiğinizde kendinizi bir Türkiye'nin herhangi bir şehrindeymiş gibi hissettiniz mi?
Kesinlikle,
hissediyor musunuz?
Kesinlikle hissediyorum. Ha. Benim oralarla ilgimi mıknatısı da bu tip şehirler oldu. Yani hala Anadolu topraklarının dokusunun olduğu, özellikle de Orta ve Batı Anadolu'dan bir esinti, bir rüzgarın geldiği ve senin alan hakimiyetini, sen alan hakimiyetini kaybetmişsin. Hı hı. Ama gönül hakimiyeti devam ediyor.
Devam ediyor.
Ben bir şeyi anlatacağım, böyle gerçekten gözlerim yaşarıyor. Kosova Savaşı bitmiş. 2000 veya 2001 yılı. Ben de delikanlıyım o zaman. Orada Kosova Kurtuluş Ordusu'nun kahramanı vardır. Adem Yaşari diye. Çok meşhur bir adam. Slogan da zaten Allah ve vatan içindi. Onların evine gittik. Drenica diye bir bölge. Kosova'nın hemen hemen ortasında kalıyor. Biz o eve giderken o zaman da böyle tabii yollar falan çok kötü. Jiplerle.
Kaç yaşınızdasınız o zaman? Yani 2000 yıllarda.
Ya şimdi yaşı başı karıştırma. Genciz işte.
Ne işiniz var? Ne işiniz var? Bir delikanlı olarak İstanbul sokaklarında hali vakti yerinde biri olarak gezmek, tozmak, caka satmak varken ne işiniz var? Kosova'da, Kosova'nın ortalarında. Bir dağ başında. Evet.
İşte demek ki bir işimiz var. Bir şey bizi çekmiş ki.
Birinci Murat'ı ne çekiyorsa belki.
Evet, bir şey bizi çekmiş gitmişiz. Böyle köy biraz yamaçlı bir yerdeydi. O böyle yamaçtan çıkarken köyün içerisinde gideceğimiz yer. Böyle kenarda gençler oturuyordu. Bizim jipte de bayrak vardı.
Türk bayrağı mı?
Türk bayrağı. Ya üstte astık ya şey içindeydi jip. Tam hatırlamıyorum. Geçmiş zaman. Böyle bir ben yaşayada bir delikanlı böyle elini kaldırdı. Kuya Beloçka Türkiye dedi. Ya Arnavutça yani neredesin ey sevgili Türkiye? Yani Loçka sevgi ifadesi demek. Yani böyle hani Arapların Habibisi vardır ya. Onun benzeri bir ifade. Şimdi gerçekten işte bunu yaşadın mı oradan vazgeçemiyorsun. Seni bekleyen yerleri var orada. Yani sen orada olunca daha huzurlu olan, daha güçlü olan, daha güçlü hisseden kendini birileri var.
Evet.
Ve o insanlar ayrıca başkaları tarafından Türkleşti diye yani Müslümanlaşmaya kastederek zulme ve kıyıma uğramış bir topluluk.
Ya.
Bu göz ardı edilemez bir şey. Gerçekten orada işte o gönül hakimiyetini hissediyorsunuz. Yani Osmanlı'nın Kosova'dan çekilişi 1913 diye hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorsam. Yani yaklaşık işte 100 yıl sonra gidiyorsun. En az 4 nesil değişmiş. Bu arada çok konuşulmaz ama Arnavutlar birkaç kez isyan da etmişler. O zamanki milliyetçilik akımları dolayısıyla. Arnavutlar derken düzelteyim bazı bölgelerdeki Arnavutlar.
Evet.
Çünkü çok genelleme yapıyoruz. İşte Arap isyan diyoruz, falan isyan diyoruz, Kürt isyan diyoruz. Bu arada tabii bolca Türk isyanı var.
Evet.
Anadolu'da ondan bahsedilmez. İsyan bir gelenekmiş o zamanlar.
Evet.
Yani ya parasal sıkıntı ya başka sıkıntı şundan bundan dolayı mesele çözülmediğinde halk birilerinin peşine takılıp isyan edermiş. Tabii bu gönül hakimiyetini bizim hiçbir zaman kaybetmememiz lazım. Ve bu sadece Türkiye'de yaşayan işte belli kesimin dindarları, milliyetçi yaşamını herkesin bir meselesidir. Çünkü Türkiye'deki pek çok insanın aidiyet olarak da ya oralıdır veya oradan gelmiş bir anası, babası, şusu busu vardır. Yani bir kısmına tamamen aile kültürü vardır. Ailenin içerisinde o kültürü yaşar. Bir kısmı da evliliklerden dolayı artık o kadar güçlü kültür yoktur ama şey vardır. Bir kulak aşinalığı vardır. Çünkü bir de Balkanlardaki gönül hakimiyetimizi bıraktığımızda Trakya'daki sonra da Anadolu'daki gönül hakimiyeti de kırılır.
Evet. Nasıl ki başkenti oraya taşıdığımızda bir sonraki adım daha ilerisi ise bıraktıkça da geriye doğru kendi hakimiyetimizi de kaybetmiş oluyoruz. Aslında gönlümüzü kesinlikle kaybettiğimizde gücümüzü de kaybetmiş
kesinlikle
oluyoruz
bir kesinlikle anlamda. Yani biz oralardan vazgeçmemeliyiz ama bu dini eğitim olur, diğer eğitimler olur, ticaret olur, yatırımlar olur. Fark etmez yani çok şey olur.
Evet. Kendi adımıza Osmanlı Devleti bir politika izlemiş aslında. Anadolu'dan aileleri ondan sonra oraya taşımış Balkanlara, Balkanlardakini de Anadolu'ya taşımış. Dolayısıyla Balkan'ın kültürü Anadolu'da, Anadolu'nun kültürü Balkanlar'da olmuş.
İç içe bir geçmişlik var. Yani iç içe geçmişlik var. İşte oradan ortak bir değer olarak Rumeli kültürü gelişmiş. Yani Anadolu'dan gidenler nüfus olarak da hala şu an etnik köken olarak Türkler orada devam ediyorlar. Kosova ve Makedonya'da bayağı az. Ama yine Romanya'da az, şeyde nüfus oranlaması olarak tabii Yunanistan'da da tek Bulgaristan'da adetsel olarak bir yoğunluk var. Hala Kırcaali'de, hala Bulgaristan'ın bazı şehirlerinde Türkçe olarak hayatınızı Türkçe konuşarak sürdürebilirsiniz.
Bu çok önemli. Aslında değinilecek birçok husus var da Balkanlar'da bir gönül gündemi oluşturmak aslında. Gönül gündemini oraya belki oluşturduktan sonra onu sabit tutmak, hakim kılmak önemliydi. Bu bağlamda belki siz gittiğinizde, Balkanlara gittiğinizde ondan sonra bir manevi olarak da orada bir canlanma gördünüz mü? Çünkü burada TİKA'nın olsun, diğer kurumların olsun çok evet. ciddi çalışmalara başladı. Şimdi,
eserlere sahip çıkma noktası doğru tabii. Ama o kadar çok eser var ki.
Ama yıktılar işte, yok ettiler.
Yok yani şu an elle atılabilecek pek çok esere elden geçti ama daha sırada bekleyen de çok eser var. Çok kayıtlar var. Bu kayıtların güncellenmesi, şu bu yapılması gibi pek çok hadise var. Bunları toparladığınızda gerçekten orada büyük bir miras da var. Tabii Bulgaristan ve Yunanistan'da çok eser var. Orada bir kısmını kendileri yapmışlar ama fonksiyonelleri yok. Mesela bir Yunan kasabasının ortasında bir cami kalmış, bir medrese
ama
kalmış.
Ama içi boş.
Yok, orada hiçbir Müslüman yok. Onun için de ya burayı cami yapalım veya şu bu fonksiyonellik yapalım denilecek bir noktada da değil. Çok ilginç şeyler gördüm. Mesela Kudüs'te de gördüm aynısını. Batı Kudüs'te mesela bir Müslüman mezarlığı. Şu an tamamen Batı Kudüs'te yani Yahudilerin yaşadığı bölgede kalmış ve güvenin yaprağı yediği gibi yavaş yavaş o büyük kabristanda şey yapıyor. Kenarından yenmeye başlıyor. Tabii şöyle bir şey var. Biz de Türkiye'de bir sürü şey yapmışız. Yani bazen elin yavuruna kızıyoruz ama Türkiye'de de dönem dönem böyle geçmişe ait bir takım problemler oluşturulmuş.
Fütursuzca yok etme yoluna da gitmişiz.
Buna bağlı bir takım sıkıntılar oluşturulmuş. Ama Balkanlardaki bizim gönül ilişkimiz önemli. Ama çok aşırı duygusallık da doğru da değil. Onu da birbirine karıştırmamak lazım. Çünkü o aşırı duygusallık sizin orada gerçekten gerçek, hakiki, reel işler yapmanıza da bazen engel oluyor.
Evet.
Çünkü Balkanistan çok uyanıktır. Sizi de çok güzel alır, yönlendirir, yönetir. Çünkü Anadolu'da da en öne çıkan tipleri yollamış hep Osmanlı.
Beyin göçünde aslında tam kapasiteli insanlar.
Hem beyin göçü yapmış hem de şunu yapmış biraz daha. Anadolu'da mesela kavga etmiş, kan davası çıkarmış, bir şey yapmış böyle. Gürültü patırtıyı sevenlere al demiş seni işte Sırpların ortasında, Makedon Bulgar'ın ortasında, Yunan'ın ortasında. Hadi demiş git orada şey yap.
Evet. Sınıftaki en yaramaz öğrenciyi başkan yapmak
gibi. Başkan yapmak
evet.
gibi bir şey olmuş. Evet. Bunlara böyle topluca baktığımızda gerçekten Rumeliler daha şeydir, özgüvenli adamlardır. Anadolular biraz daha böyle daha müstahnidir. Bir de Rumelilerde mikro milliyetçilik yoktur. Birazcık Arnavutlar da vardır. Onun dışında mesela Türkiye'de yaşayan Rumelilerde böyle bir şey göremezsin. Birbirini tutma, kollama vesaire gibi. Çok organize değillerdir. Onun için başarıları da bireyseldir. Kendi bilekleriyle hak ederek bir yere gelmeye uğraşırlar.
Eyvallah. Program bitti. Yani çok öyle uzayacak mi? Gibi program işaret ediyor arkadaşlar. Şöyle yapalım. Gelecek programda bence hani Balkanlardaki ilim ve fikir adamlarına değinmiş olalım. Yani
evet yani biraz daha alan belirtilerek konuşursak.
Yani çünkü Mehmet Akif Ersoy bir kere Arnavut kökenli bir.
O bilinen, şimdi bir bilinmeyenin evet. ismini söyleyeyim. Bir dahaki program
konuşalım.
Bir dahaki
programda da şey var.
Şemsettin Sami.
Allah Allah.
Niye mesela. Şemsettin Sami dediler? Çünkü soyadı Fraşeri. Arnavut soyadı. Kamus yazmış.
Tabi.
Yani Türkçe sözlük yazacak kadar Türkçeyi iyi bilen bir Arnavut. Evet.
Bir sonraki programda önce bunlara değinelim. Facebook olarak birkaç isim de olsa çünkü uzayabilir ama Balkanlardaki kültürü, belki kültürümüzü zenginleştirmiş insanlara değinmiş olalım. Ve bu şekilde bu programı burada noktalamış olalım. Çok teşekkür ediyoruz.
Biz teşekkür ederiz.
Ağzınıza sağlık, sağ olun. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, değerli Erkam TV izleyicileri, bir Kültürler İfana programının da burada sonuna geldik. Bu programda Balkanları konuştuk. Gönlümüzün bir yarısı her zaman orada zaten. Gelecek programda Balkanlarda bizim kültürümüzü kimler zenginleştirmiş? Bu isimlerden birkaçına değinmiş olacağız. O anadaki hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın.